Ayrım 4, Sarıkamış Drama, Alptekin Müderrisoğlu, Sayfa 30. 14 Kasım 1914. İstanbul'da büyük bir canlılık göze çarpıyordu bugün. Halk akın akın Fatih semtine doğru gidiyordu. Camilerde yapılan konuşmalar ve mahalle bekçilerinin davul çalarak yaptığı duyurular, bugünün yalnız Türk tarihinin değil, tüm Müslümanların tarihine geçecek bir olaya tanık olacağını müjdeliyordu. Halife yüzyıllardır kınında duran kılıcını çekecek ve cihat ilan edecekti. Hazreti Muhammed'in vekili ve Müslümanların önderi olan Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat, cihat ilan edince bütün Müslümanlar din uğruna savaşa gireceklerdi. Dipnot: yakın tarihimizde Osmanlı ve Türk kavramları arasında bir kargaşa vardır. Osmanlı sözcüğü içinde ırk ve dindeki ulusların yaşadığı, sınırları Arnavutluk'tan Hicaz'a dek uzanan devleti ifade eder. Çoğu zaman eski büyük ve güçlü dönemindeki adıyla Osmanlı İmparatorluğu olarak anılır. Bu nedenle hükümetin adı Osmanlı hükümeti, ordusu Osmanlı ordusudur. Fakat devletin yönetiminde egemen unsur Türkler olduğu ve ordu tümüyle Türklerden meydana geldiği için yabancılar Türk, Türk devleti, Türkiye ve Türk ordusu sözcüklerini kullanırlar. Zamanla Türkçülük akımları geliştikçe Türkler de Türkiye ve Türk sözcüklerini kullanmaya başlamışlardı. Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren ise yalnızca Türkiye ve Türk sözcükleri kullanılmıştır. Araştırmamızda o günlerdeki yaygın Osmanlı kavramını yeğlemekle birlikte Türk unsurunun ve Türklüğün ağır bastığı durumlarda Türk kavramına yönelmeyi daha uygun bulduk. Fatih Camii avlusu hınca hınç halkla dolmuştu. Caminin avluya bakan yüksek duvarları önüne büyük ve uzun bir kürsü konulmuştu. Kürsünün ön yüzü ay yıldızlı bayraklar ve üstünde Arapça yazılar bulunan yeşil kumaşlarla kaplanmıştı. Cami duvarları da yeşil bayraklar ve Arapça ayetlerle süslenmişti. Cami avlusu dolunca yeni gelenler Fatih Meydanı'nı Şehzade başına bağlayan büyük caddeye sıralanmaya başlamıştı. Zaman ilerledikçe halkın sabırsızlandığı seziliyordu. Böylesine kutsal, böylesine tarihsel bir olayı bir an önce görmek için can atıyorlardı sanki. Arada sırada uzun sakallı, derviş kılıklı kişilerin dualar okudukları, iki yana sallana sallana hu çektikleri görülüyordu. Bir de halkın arasında kümelenmiş küçük gruplar vardı. Üniversite öğrencileri, mollalar ve çığırtkanlardan oluşan bu gruplar durmaksızın bağırıyor, halkı coşturmaya çalışıyorlardı. ''Halifemiz çok yaşa, padişahım çok yaşa.'' Bu çığırtkanlar hükümetin para ile tuttuğu işsiz güçsüz takımıydı. Halk bunları aşka gelmiş yurtseverler, dini bütün Müslümanlar sanıyor, onların coşkusuna gönülden katılıyordu. Halk yıllardır önemli günlerde, bayramlarda ''Padişahım çok yaşa'' diye bağırmaya alışmıştı. Bugün farklıydı, padişahın halifeliği ön planda geliyordu. ''Halifemiz çok yaşa.'' Dini öğrenim yapan mollalar grubu bu uzun siyah cübbeleri, kısa çember sakalları ile hemen dikkati çekiyordu. Bunlar daha çok dini sloganlara ağırlık veriyorlardı. ''Şehitsen secdeler yüce ruhuna der, yer Allahu Ekber, gök Allahu Ekber.'' Mollaların halk üstünde etkili olduğu belliydi. Hangi tempoyla hangi sözleri çağırırlarsa bağırsınlar, halk hemen onlara uyuveriyor, bir dinsel görevi yerine getirircesine, bir ilahi okurcasına onlara katılıveriyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, yolun açık olsun asker. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu grupların olaya Türkçülük ve Turancılık açısından baktığı hemen göze çarpıyordu. Törenin en içten bağıranları, en inanmış gözükenleri bu öğrencilerdi. Sloganları daha çok Ziya Gökalp'in son şiirlerinden alınmaydı. ''Koşunuz orduya gürbüz aslanlar, Türk oğlu değildir evde kalanlar.'' Halkın genç kesimi daha çok üniversitelilerin çevresine toplanmış, gür sesler öteki grupları bastırır olmuştu. ''Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp Turan olacak.'' üniversiteliler sık sık slogan değiştiriyor, çevrelerini saran gençler de kısa sürede sözlerini ve temposunu benimseyip çılgınca bağırıyorlardı. Atımı meydana salmak isterim, Türklerin öcünü almak isterim. Meydanları, caddeleri dolduran halkın içinde günün tadını çıkaranlar çocuklardı. Onlar kalabalığı seviyorlar, ay yıldızlı ve yeşil bayraklardan önemli bir şeyler olduğunu anlıyorlardı. Savaşı da biliyorlardı. 2 yıl önce Balkan Savaşı'nda İstanbul'a dolan yaralılardan, göçmenlerden tanımışlardı savaşı. Savaş demek kolsuz bacaksız askerlerdi. Evlerinden yurtlarından olup sokaklarda, yangın harabelerinde yatıp kalkan çaresiz insanlar, gözyaşları dinmeyen çocuklar, kadınlardı savaş. Bir de korkuyorlardı. Hani Çatalca'ya, İstanbul'un yakınlarına dek sokulan Bulgarlar, İstanbul'u kılıçtan geçirecek diye bir söz yayılmıştı ya, işte o sözün yarattığı korkuydu. Parası pulu olanların Anadolu'ya sıvışması, fakir fukaranın tek sığınak Tanrı'yı bilip gece gündüz dua etmesiydi savaş. 2 yıldır İstanbullu olup da İstanbul'a bir türlü alışamamış olan göçmenler suskundu. Özellikle yaşlı göçmen erkekler 93 Harbi'ni ya da Yunan Harbi'ni, yani 1897 Türk-Yunan Savaşı'nı görüp geçiren bu eski savaşçılar, cihat için bağırıp çağırmalara önderlik edenlerin çığırtkanlar, mollalar ve üniversite öğrencileri olduğunu görüyor, bu ucuz kahramanlara içerliyorlardı. Çığırtkanlar doğup büyüme İstanbullu oldukları için askere alınmazlardı. Medreselerde dini eğitim gören mollalar ile üniversite öğrencileri de silah altına çağrılmazdı. Kutsal savaş için yeri göğü inleten bu gruplar, başkalarının kan dökeceği, can vereceği bir savaşın bayraktarlığını yapıyorlardı. Yaşlı göçmenler bunu hazmedemiyorlardı. Derken çığırtkanlar gündelik ücretlerini hak etmek için yeni bir slogan başlattılar. Halifemiz çok yaşa, Enver Paşa çok yaşa. Öyle ya, Enver Paşa unutulmamalıydı. İhtiyar halifenin savaş alanlarına gidip Müslümanları Hristiyan devletlerin boyunduruğundan kurtarması beklenemezdi elbette. Ama bir Enver Paşa vardı. Savaş alanlarında dövüşecek olan Tanrı'nın görevlendirdiği Enver Paşa. Halkın bağırtılarla yeri göğü inlettiği saatlerde cihat ilanına ilişkin fetvanın formaliteleri yerine getiriliyordu. Fetvayı halife adına Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi hazırlamıştı. Dipnot, fetva dini ilgilendiren sorular üzerine din ulularının verdiği genel yargı, Şeyhülislam hükümette başbakandan sonra gelen, din işlerine bakmakla birlikte dünya işlerine de din bakımından karışan görevli. Şeyhülislam kendisine bir hafta önce hediye edilen özel kalemle fetvayı imzaladı ve özenle hazırlanmış atlas bir torbaya koydu. Torbayı yine özel olarak hazırlanmış atlı arabaya götürdü ve fetva emini Haydar Efendi'ye teslim etti. Bu sırada bir askeri tören birliği saygı duruşunda bulundu. Araba Teğmen Mehmet komutasındaki atlı tören birliği eşliğinde Fatih semtine doğru yola koyuldu. Halkın candan gösterileri arasında Fatih Camii'ne vardı. Cami avlusundaki büyük kürsünün üstünde Osmanlı İmparatorluğu'nun önde gelen din adamları ile yüksek dereceli memurları sıralanmıştı. Memur kesiminden olanlar koyu renk redingot ve beyaz gömlek giymişler, kravat takmışlardı. Kırmızı feslerinin bugün için kalıptan geçirildiği belli oluyordu. Din adamları ise siyah cübbeli ve sarıklıydı. Uzun sakallarını dikkatle taramışlar, kalın tesbihlerini ellerine almışlardı. Haydar Efendi kürsüden cihat fetvasını okumaya başladı. Fetva halife ve padişah Mehmet Reşat'ın din ulularına sorduğu soruları ve onların verdikleri yanıtları bildiriyordu. Arapça ve Farsça sözcüklerle dolu olan ve din adamlarından başkalarının zor anlayacağı fetva günümüz diliyle şöyleydi. İslamiyet'e karşı birleşen düşmanların hep birlikte saldırdıkları, İslam ülkelerini yağma ettikleri ve İslam halkı tutsak aldıkları gözle görülür hale geldiğinde, Padişahı İslam Hazretleri cemaati toplayarak kutsal savaş emredince, İnfuru hilafen ayetinin yüce hükümleri gereğince, bütün Müslümanlara kutsal savaş farz olup, genç ve ihtiyar, piyade ve süvari olarak tüm Müslümanların mallarıyla ve canlarıyla kutsal savaşa katılmaları farz olur mu? El cevap olur. Rusya, İngiltere ve Fransa ile onların yardımcısı olan hükümetlerin yönetimi altında bulunan bütün Müslümanlar için de bu hükümetlere karşı kutsal savaş açmaları farz olur mu? El cevap olur. Amaca varmak bütün Müslümanların kutsal savaşa girmelerine bağlıyken, Tanrı korusun, bunun tersini yaparlarsa bu asilikleri büyük günah olup ilahi gazabı hak etmiş olurlar mı? El cevap olurlar. İslam hükümetlerinin askerleri adı geçen hükümetlerin yönetimi altında bulunan İslam halkını öldürseler ve ailelerini mahvetseler bile, onların İslam hükümeti askerleriyle savaşması dinen kesinlikle haram olduğundan, savaştıkları takdirde cehennem ateşini hak ederler mi? El cevap ederler. Böylece Rusya, İngiltere ve Fransa hükümetlerinin yönetiminde bulunan Müslümanlar, halifeliğin zararını olarak hükümetimize yardımcı olan Almanya ve Avusturya'ya karşı savaşırlarsa büyük azabı hak ederler mi? El cevap ederler. Artık resmen cihat ilan edilmişti. Müslümanlar din uğruna savaşa çağrılmışlardı. Rusya, İngiltere ve Fransa boyunduru altında yaşayan Müslümanlara daha büyük iş düşüyordu. Onlar hem bu Hristiyan devletlere karşı ayaklanacaklar, hem de Osmanlı ordusu askerleri kendilerini öldürseler, ailelerini mahvetseler bile ses çıkarmayacaklardı. Yoksa cehennem ateşinde yanacaklardı. Töreni düzenleyenlerin çığırtkanları, mollaların ve öğrencilerin öne düşmesiyle Beyazıt'a doğru yürüyüşe geçildi. Beyazıt meydanına gelinceye kadar kalabalık biraz fire vermişti. Töreni Harbiye Nezareti, yani Milli Savunma Bakanlığı, dış kapısının önündeki merdivenden seyreden binbaşı Kazım Karabekir düş kırıklığına uğradı. Söylevlerde, bağırışmalarda, alkışlarda hep ısmarlama havası vardı. Beyazıt meydanındaki gösterilerden sonra çığırtkanlar bir araya gelerek yabancı büyükelçiliklerin bulunduğu Beyoğlu'na doğru yürümeye başladılar. Din adamları ve mollalar da Edirne Kapı ile Fatih arasında bulunan Hırka-i Şerif Camii'ne doğru yola koyuldular. Hırka-i Şerif, Hazreti Muhammed'in Veysel Karani'ye verdiği hırkasıydı. 1611 yılında Osmanlılara geçmiş ve aynı adla anılan camide korunmaya başlanmıştı. Din adamları ve mollalar kutsal hırkaya yüz sürmeye gidiyorlardı. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir kafile de Ayastafanos'a gitmek üzere yürüyüşe geçti. Dipnot, şimdiki adı Yeşilköy. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, yani 93 Harbi'nde, Rusların İstanbul'un burnunun dibine dek gelmelerinin onuruna diktikleri kilise anıtı yıkmaya gidiyorlardı. Gösteriler giderek cılızlaşarak akşama dek sürdü. Göstericiler ertesi gün buluşmak üzere hava kararınca dağıldılar. Beyoğlu'ndaki gösterileri izleyen bir yabancı mırıldanmaktan kendisini alamadı. Hollywood, made in Germany. Dipnot, Alman malı kutsal savaş anlamında. İslam Birliği'nin öncülüğünü yapan ve hükümete yakınlığı ile tanınan Tasvir-i Efkar gazetesi hemen hemen bütün sayfalarını cihat ilanına ayırmıştı bugün. Cihat ilan edileceğinin gazeteye günlerce önceden bildirildiği sanılıyordu. Yoksa bütün sayfaları dolduran yazıların 1-2 saatte hazırlanamayacağı belliydi. Tasvir-i Efkar'ın çeşitli sayfalarında "Büyük cihat yolunda, hilafet altında İslam Birliği, 300 milyon İslam'ın kurtuluşu, cihat ve birlik, İslam'ın birliği ve kurtuluşu" başlıkları altında yer alan yazılarda şu satırlar dikkati çekiyordu. Bugün Yüce Halife'nin ilan buyurdukları cihat ile ilk büyük sonuçları görmeye başlıyoruz. Yarın inşallah bu birliğin bütün Müslümanlığı kurtardığını görmekle çok sevineceğiz. Düşmanlarımız korktuklarına uğrayacaklardır. Şimdiye kadar ezdikleri İslam'ın birliğini ve kurtuluşunu göreceklerdir. Dün siyasal nedenlerle sakıncalı sayılan bu İslam yasası, bugün savaş ve barış siyasetinin temeli olup çıkmıştır. Biri İslam'ın birliğinden söz edince, şuna bak, yönetimleri altında birçok Müslüman olan büyük devletleri kuşkulandırarak başımıza daha büyük işler açacak düşüncesiyle onu kınardık. Bugün hepimiz hançerelerimizin gücünün yettiği kadar Müslümanların birliğini bağırıyoruz. Dün ile bugün arasında ne büyük değişme, sanki bir devrim. Dün susmakla ne kadar haklı olduğumuzu bilmiyoruz. Fakat bugün bu birliği ilan etmek ve gerçekleştirmek için pek çok bağırmak, pek çok çalışmak görevimizdir. Biz üzücü bir sessizliğe sabırla katlanırken ortaya böyle bir fırsat çıkmasından başka neyi bekleyebilirdik? Şimdi sesimiz çıktığı kadar bağırabiliriz. Birleşin ey Müslümanlar! Dininizin ve varlığınızın geçmişteki ve gelecekteki düşmanlarına karşı birlikte karşı koyun, saldırın! Biz inanıyoruz ki bu yüce sonuç her ne olursa olsun gerçekleşecektir. Onun içindir ki dünkü suskunluğumuzun öcünü alırcasına yeniden bağırıyoruz. Yaşasın İslam Birliği! İhtiyat Süvari Kolordusu Kurmay Başkanı Yarbay Aziz Sami İlter, Enver Paşa'nın emrinin 3. maddesini okuyunca şaşırıp kalmıştı. Enver Paşa, İhtiyat Süvari Kolordusu'nun Kafkasya içlerine dalarak oralarda ayaklanmalar çıkartmasını ve Rus ordusunu arkadan vurmasını emrediyordu. Oysa Yarbay Aziz Samih daha savaş başlamadan 29 Eylül 1914 günü Doğu Beyazıt'tan Harbiye Nezaretine bir telgraf çekerek İhtiyat Süvari Kol Ordusu'nun acı görünümünü dile getirmiş ve telgrafı şöyle bitirmişti. Şimdiye kadar görmüş olduğum subay ve erler disiplinden, üniformadan ve savaşma yeteneğinden yoksun, paçavralar giydirilmiş halktan başka bir şey değildir. Bu paçavralar giydirilmiş halk Ruslarla ilk çatışmalarda hiçbir işe yaramadan dağılmış, 17 bin süvariden oluşan kol ordudan geriye 700 kişi kalmıştı. Bu durum kendisine kaç kez bildirildiği halde Enver Paşa yalnız adı kalan kol orduya Kafkasya içlerine dalma ve ayaklanmalar çıkartma görevi veriyordu. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun Irak ve İran'a yakın kesimlerinde dağınık aşiretler biçiminde yarım milyonu aşkın insan yaşıyordu. Bu aşiretler göçebe bir yaşam sürdürüyorlar, hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu bu insanlara sahip çıkmamış, bir yere yerleştirme çabası göstermemiş, aşiret reislerinin elinde sömürülmelerine ses çıkarmamıştı. Hatta aşiret reislerine hediyeler, rütbeler vererek gönüllerini hoş tutarak ilk çağ uygarlığı ortamında yaşayan bu insanları yönettiğini sanıyordu. Bundan 37 yıl önce 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında güç durumda kalan imparatorluk aşiretlerden yardım istemek zorunda kalmışlardı. Aşiretlerden birinin reisi Erzurum valisine şu yanıtı vermişti. Bizim bu mevsimde işimiz çoktur, kusurumuza bakmasınlar, gelemeyeceğiz. Payımıza düşen Rusları göndersinler, burada keseriz. Bu beklenmedik yanıtı alan vali durumu İstanbul'a iletmişti. Sadrazam telaşa kapılıp haber göndermişti. Reis'e söyleyin, işin şaka götürür yanı yoktur. Düşman neredeyse İstanbul'a girecek. Padişahımız tehlikededir. Kuvvetlerini toplayıp hemen hareket etsin. Bu yalvarış dolu isteğe aşiret reisinin verdiği karşılık gerçekten ilginçti. Madem ki oraları tehlikelidir, padişah efendimiz buraya gelsinler. Allah'a şükür sütümüz, yağımız, bulgurumuz boldur. Birlikte yer, Allah'a dua ederiz. Padişah Abdülhamit ise aşiretlerin savaş gücünden yararlanmak için başka bir yol tutmuş, Rus Kazak alaylarını örnek alarak süvari alayları kurdurmuştu. Hamidiye ya da aşiret alayları adıyla anılan bu birliklerin erleri askerlik süresi boyunca gündüz birliklerinde bulunuyor, gece aşiretlerine dönüyorlardı. Eğitim, disiplin tanımıyorlardı. Alayların başında komutan olarak aşiret reisleri bulunduğundan, reisler devletin silahı ve parasıyla güç sahibi olmuşlar, derebeyliklerini silaha dayalı sürdürmeye başlamışlardı. Seferberlik ilan edilince aşiret alaylarından ihtiyat süvari kol ordusu adıyla bir kol ordu kurulmuş, Rus sınırı yakınlarına gönderilmişti. Kol ordu 4 süvari tümeninden oluşuyor, her tümende de 6 aşiret alayı bulunuyordu. Alayların subayları eğitimsiz kaldığından eski askerlik bilgileri de silinmişti. Kürtçeden başka dil bilmeyen erlerin askerlik anlayışı ata binmekten öteye geçmiyordu. Atlar zayıf ve bakımsız, donatımları karma karışıktı. Herkesin elinde bir başka cins tüfek vardı. Mauser, Büyük Mauser, Martin. Yarbay Aziz Samih, Veli Baba köyünde konaklayan bir tümende gördüklerini hiç unutamıyordu. Tümen Urfa'nın Viranşehir ilçesi aşiretlerinden kurulmuştu. Sıcak iklimin çocukları uzun don ve gömlekten oluşan yöresel giysileriyle cepheye gelmişlerdi. Hiçbirinin üniforması ve kaputu yoktu. Maşlahlarına sarınarak ısınmaya çalışıyorlardı. Köy evinin daracık odalarında toprak zemin üstünde koyun koyuna yatıyorlardı. Üstlerine örtecekleri bir şey de verilmemişti. Ekim ayı sonlarında ısı sıfırın altına düşmüş, yarı çıplak bu insanlar için kapının önüne bile çıkmak işkence olmaya başlamıştı. Sabahın ayazında ata binmek zorunda kalınca çıplak ayaklarıyla demir üzengilere basmaktan kaçınıyorlar, bacaklarıyla atın karnını kavramaya çalışıyorlardı. Yarbay Aziz Samih gördüklerini ordu komutanı Hasan İzzet Paşa'ya ayrıntılarıyla anlatınca paşa başa gelen çekilir der gibi karşılık vermişti. Balkan Savaşı'nda ordu iyi giydirilmiş, iyi donatılmıştı. Yenildik, bu kez de donatımsız savaşalım. Ardından Kurmay Başkanı Yarbay Felix Guze'yi ziyaret etmişti Aziz Sami. Ona da ihtiyat süvari kol ordusunun durumunu bütün çıplaklığıyla anlatmıştı. Alman subayı anlattıklarını hiç sesini çıkarmadan dinledikten sonra sormuştu. İhtiyat süvari kol ordusuyla Kağızman üzerine bir akın yapılması hakkındaki görüşünüz nedir? Kol ordu savaşacak durumda değildir. Bununla akın yapmaya kalkmak delilik olur. Bakalım, kol ordu komutanı gelsin de yeniden görüşelim. Ruslarla çatışma başlayınca kol ordunun savaş yeteneğinin ne olduğu iyice ortaya çıkmıştı. Aşiret reisleri istedikleri köylerde gecelemek istiyor, toplanma yerlerine geç geliyor, erler ilk fırsatta atlarının başını köylerine doğru çeviriyor, çala kamçı cepheden kaçıyorlardı. 1. İhtiyat Süvari Tümeni'nin yakınlarına düşen birkaç top mermisi tümenin dağılmasına, her alayın cepheyi bırakarak kendi kışlağının yolunu tutmasına neden olmuştu. 4. Ayrımın Sonu. Sayfa 39.